إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا الشر إمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الجامع الصحيح adlı kitabını hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Kitab-ı Tevhid adlı bu mübarek kitabın son bölümündeyiz. İmam Bukhari Rahimahullah kitabın bu bölümünde, Kitab-ı Tevhid'de cehmilere cevap niteliğinde bölümler, bablar zikrediyor. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu akideyi, bu dini sahabeler şifahen aldılar. Yani duyarak aldılar. Ve böylece iman edip itikad ettiler. Kendilerinden sonra gelen nesillere bu itikad prensiplerini, akaidi naklettiler, aktardılar. Tabi ardından insanlar nübüvvet menhecinden, peygamberlik menhecinden uzaklaştıkça problemler de artmaya başladı. Sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bu sıkıntıların yaşandığı en önemli konu itikadi konular. Tevhidi konular. İnsanlar diğer dış felsefe, yorum, akli akımlardan etkilenmeye başladıktan sonra onlar için artık Allah Resulü'nün sahabeye itikadı nasıl ve ne şekilde öğrettiği önemli olmaz oldu. Bilakis insanlar öne aklı çıkardılar. Akıl ve mantık ile hareket etmeye başladılar ve böylece ilk olarak Yüce Rabbimizin isim ve sıfatlarıyla alakalı konuşulmaya başlandı. Kaderle alakalı konuşulmaya başlandı. Dinde sapmalar böylece zuhur etmeye başladı. Cehmiler ve ondan sonra gelen onların yavruları diyelim biz, civcivleri, Maturidi ve Eş'ariler, Yüce Rabbimizin isim ve sıfatları konusunda Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın, sahabenin gitmiş olduğu yoldan ayrılan gruplardan en meşhurları. İmam Bukhari de bu kitabı, kitabının bu bölümünü, Kitab-ı Tevhid'i, bunlara cevap niteliğinde zikrediyor. Yani itikatla alakalı Hicri ilk 200, 300, 400. yüzyıla kadar bakın yazılmış eserlere. Sürekli Yüce Allah'ın isim ve sıfatları konusunda inanılması gereken itikadın sahabelerin olduğu, kabul ettiği itikat olması gerektiği söyleniyor. Yani Fıkhul Ekber'e bakın. El Fıkhul Ekber, İmam Ebu Hanife'ye nispet edilen kitap. Orada da aynı şeyler zikredilir. İmam Bukhari de burada aynı şeyleri zikrediyor. İmam Eş'ari El-İbane adlı kitabında tövbe ettikten sonra yazdığı kitapta da bunları zikrediyor. Onun dışında Akide-i Tahaviye'ye bakın. Akide-i Berbehariye. Bu kitaplara bakın. Onun dışındaki o ilk nesillerde yazılan İbn-i Huzeyme Kitab-ı Tevhid'e bakın. İbn-i Mende Kitab-ı Tevhid'e bakın. Bunun dışında birçok yazılmış, telif edilmiş o asırda kitaplarda sürekli meselenin sahabenin asrına, sahabenin dönemine döndürülmesi gerektiği, akli varsayımlarla bu meseleye yaklaşılmaması gerektiği öğretiliyor. İmam Bukhari de bunlardan bir tanesi. Bu mübarek şahsiyet konuşacağını genelde nerede konuşuyor? Başlıklarda konuşuyor. Yani kitabında ayet ve hadis olarak zikrettiği yerin başlığında hüküm veriyor. İmam Bukhari'nin fıkhı nerededir diyorlar? Kitabındaki bab başlıklarında. Bu babta diyor ki İmam Bukhari, babun ve kâne arşu alel mâ ve huve rabbul arşil azîm. Allah'ın arşı neyin üzerindedir? Suyun üzerindedir. Ve huve rabbul arşil azîm. Ve Allah hangi arşın, nasıl bir arşın Rabbidir? Azim olan, büyük olan bir arşın Rabbidir. Kale Ebu'l Aliye istava ile sema irtefa'a fesevvahunne halakahunne. Burada İmam Bukhari istava fiilini zikrediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresindeki ayeti işaret ediyor. İstava kelimesi arkadaşlar, istava kelimesi kullanıldığı ala harfi ceriyle kullanıldığı zaman dört manaya geliyor. Dört tane mana zikrediyor Ehl-i Sünnet alimleri. İbn-i El-Kayyim Rahimahullah bunu Nuniye'de zikrediyor. Ve ondan sonra gelenler de bunu zikretmişler. Her bir manayı seleften birileri zikrediyor. İsteva ala kullanıldığı zaman diyor ki irtefa'a ve ala ve sa'ide ve istakarra. İsteva demek ala ile kullanıldığı zaman irtifa yükselmek, ala üzerine çıkmak, sa'ide yükselmek ve istakarra karar kılmak. Burada dikkat ederseniz ilk üç mana birbirine yakın manalar. İrtifa'a, ala ve sa'ide. İstekarra'nın kattığı bir ek mana var. O da Allah-u Teala arşının üzerine yükseldi. Yükseldi. Ve orada karar kıldı. Yani bir yere yükselmek var ama oradan yükseldikten sonra ayrılmak, inmek var. Bu istivanın ala ile kullanıldığı zaman Allah 7 günde yerleri ve gökleri yarattı. Sonra arşına istiva etti. Yani yükseldi. Ve orada karar kıldı. Arşının üzerinde karar kıldı. O oradan ayrılmadı yani. Buradan da anlıyoruz ki arkadaşlar istiva Allah-u Teala'nın istiva sıfatı. İstiva sıfatı. Bundan neyi kastediyoruz? Yükselme sıfatı. Fiili bir sıfattır. Fiili bir sıfat. Allah-u Teala'nın sıfatlarından bahsederken biz şöyle bir taksimata gidiyoruz. Diyoruz ki kimin sıfatları vardır ki? Zatidir. Ezelden beri o sıfatla muttasıftır. Onun sıfatıdır o. Kimi sıfatları da vardır ki Allah-u Teala dilediği zaman o sıfatları ne yapar? Yapar. Mesela kelam sıfatını düşünün. Kelam. Allah-u Teala'nın konuşması. Allah-u Teala'nın bu sıfatı ezeli bir sıfat mıdır? Evet. Allah-u Teala ezelden beri konuşur. Değil mi? Konuşmak bir kemal sıfatıdır. Biz mahlukatta bile, insanlarda bile eğer insan konuşamıyorsa yahut konuşmasında biraz problem varsa onun hakkında bu kekemelik, ağzının sürçmesi yahut da dilsizlik nedir? Eksikliktir. Rab Teala hakkında konuşmak aynı şekilde kemaldir. Ezelden beri Yüce Rabbimiz bu sıfatıyla, kelam sıfatıyla muttasıftır. Bu sıfat O'nundur ezelden beri. Allah-u Teala'nın dilediği zaman Musa ile konuşması, dilediği zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşması bu sıfatın diğer bir yönden de, diğer bir cihetten de Yüce Rabbimizin fiili sıfat olduğunu öğretiyor bize. Ne demek fiili sıfat? Allah-u Teala o fiili, o sıfatını dilediği zaman ne yapar? Yapar. İstiva da Allah-u Teala'nın yerleri gökleri yarattıktan sonra yapmış olduğu bir nedir? Fiildir. Sıfatıdır. Arşının üzerine ne yapması? İstiva etmesi, yükselmesi. Peki Allah-u Teala yerleri gökleri yaratmadan önce yukarılarda uluvda değil miydi? Uluvdaydı, yukarıdaydı. O zaman diyoruz ki uluv, yukarıda olmak Allah-u Teala'nın hangi sıfatıdır? Ezeli sıfatıdır. Zati sıfatıdır. Allah zatıyla ezelden beri yukarıdadır. Hiçbir zaman mahlukuyla iç içe ne olmamıştır? Karışmamış olmamıştır. Yerleri ve gökleri yarattıktan sonra arşına istiva etmesi ise onun neyidir? Fiili bir sıfatıdır. Dilemiştir ve ne yapmıştır? Bu sıfatı yapmıştır. Bu fiili yapmıştır. Allah-u Teala'nın gecenin son üçte birinde yeryüzünün semasına inmesi, hadiste geldiği üzere, nasıl bir sıfattır? Fiili. Allah-u Teala onu ne yapar? Dilediği zaman meşiyetiyle yapar. Buna da fiili sıfat diyoruz. O halde istiva arkadaşlar, Allah-u Teala'nın arşına yükselmesi nedir? Fiili bir sıfattır. İstiva ilim ehli ikiye ayırıyor. Diyor ki hususi istiva, umumi istiva. Umumi istiva Allah-u Teala her şeyin üzerinde nedir? Üzerindedir. Yani Allah-u Teala yerinde, üzerinde, dağlarında, üzerinde, kuşların da üzerinde, insanların da üzerinde. Buna ne diyoruz biz? Umumi, yani kapsayıcı. Bir de özel bir istiva var. O da Rabbimiz neyin üzerindedir? Arşın üzerindedir. Arşının üzerinde olması Rabbimizin o arşa ihtiyaç duyması anlamına gelmez. Bazıları deminden dedik ya dersimizin başında. İtikatla ilgili konuşurken akli olarak diyor ki varsayımlar eğer arşın üzerindeyse Allah o halde Allah-u Teala'yı havada tutan bu arştır Allah-u Teala bu arşa ihtiyaç duyar diyor. Öyleyse diyor biz ne yapıyoruz? Bunu inkar ediyoruz diyoruz. Halbuki böyle bir gerek yok. Böyle bir lazım yok. Allah-u Teala arşın üzerinde olduğu için arşına muhtaç değil. Allah-u Teala'yı arş ne yapmıyor? Yani bunlar diyor ki nasıl ki birisi bir şeyin üzerine oturduğu zaman üstüne çıktığı zaman o alttaki şey onu tutar. Biz diyoruz ki bu senin dünyada gördüğün mahlukat varlık, canlılarda gördüğün istiva. Ki bütün istiva, dünyadaki gördüğün bütün mahlukatın bir şeyin üzerinde olması demek alttakinin üsttekini taşıyor. Muhakkak üsttekinin o alttakine muhtaç olduğu anlamına gelmiyor. Mahlukatta bile böyle. Meşhur örneği hatırlayın. Gökler neyin üzerindedir? Yerin üzerinde. Yer mi taşır gökleri? Hayır. O halde gökler yere mi muhtaç yukarıda durmak için? Hayır. Bulutlar yerin üzerinde midir? Üzerindedir. Bulutlar yere temas ederek mi üzerinde durur? Yani yer mi tutar onları? Hayır. Demek ki mahlukatta bile bir şey bir şeyin üzerindeyse alttakine o üsttekinin ihtiyacı olduğu anlamına gelmez. E bu mahlukat için bu böyleyse sen neden Rahman arşa istiva etti dediğinde aklına hemen Rahman'ın o arşa ihtiyaç duyduğunu getiriyorsun? Aslında en büyük müşebbihe muattiledir, inkarcıdır. Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar edenler önce neye düşerler? Teşbihe sonra inkara. Önce Allah-u Teala'nın arşın üzerine istiva etmesini dünyadaki mahlukun bir mahluka istiva etmesine benzetir. Padişahın tahtına oturmasına benzetir aklında. Der ki, eğer bu tahtı padişahın altından alırsak padişah düşer. Öyleyse Allah-u Teala arşın üzerine istiva etmemiştir der. Önce teşbih yapar sonra da inkar eder. Halbuki leyse kemislihi şey. Onun bir benzeri yoktur. İsteva ala dedi ki irtefa'a ala ve sa'ida ve istakarra. Allah-u Teala'nın yukarıda olduğu ve arşın üzerinde olduğu istiva ettiğiyle alakalı. Bir, Kur'an ayetleri delildir. Sümme istava alel arş. Sonra ne yaptı? Yeri yarattı. Arşa istiva etti. Ve emintum men fissemâi en yaksife bikumul ard. Yukarıdakinin sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz? Kur'ani ayetler inne enzelnâhu fî leyletil kadir. Kadir gecesinde onu indirdik. Demek ki Allah'ın arşının üzerinde olduğuna delilleri sıralarken şu beş tane delili zikrediyoruz. Bir, Kur'an. Kur'an ayetleri. İki, hadis. İki nedir? Hadistir. Hadisler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İrhamu men fil ardi yerhamkum men fis sema. Yerdekilere rahmet edin ki gökteki de size merhamet etsin. Cariyeye sorması, "Eyn Allah?" Kadına, "Allah nerede?" "Ene eminu men fis sema." "Ben göktekinin neyim?" Allah Resulü diyor, "Eminim." Yani ben göktekinin, yukarıdakinin eminim diyor. Tabii şimdi ders açılacak. Çok iyi şekilde dinleyin ki ifadeleri şey yapmayın. Karıştırmayın. 3. İcma. Kur'an dedik, sünnet dedik. Ne diyoruz? İcma. Sahabenin ve selefin icması var bu konuda. Hangi konuda? Allah-u Teala'nın arşının üzerine istiva ettiği ve yukarıda olduğu konusu. İcma var. 4 mezhep imamı da böyle düşünüyor. Onlardan sonra gelenler de bu. 4. mesele delil fıtrat. Kalbi gönlü sıkışıp da duaya yönelen hiçbir kimse, hiçbir insan yoktur ki gönlünü, kalbini, kafasını nereye dikmesin? Yukarıya, semaya dikmesin. Yani sen dua ederken şöyle, "Ya Rab" diyerek ellerini açıp gönlünü, kalbini, zihnini nereye yönlendiriyorsun? Semaya. Peki bunu sana kim öğretti? Bu fıtrat, Allah-u Teala'nın seni yaratırken, dünyaya gönderirken gönderdiği bir fıtrat. Küçük çocuklara sorun. Hiçbir eğitim almamış çocuklara sorun. Ve Allah-u Teala'nın her yerde olduğunu söyleyen hocanın çocuğuna sorun. En büyük hocayı getirin sorun. Oğluna, kızına 3 yaşında. Deyin ki Allah nerede? Küçük onun çocuğu nereye gösterecek Buhari? Yukarı gösterecek. Buna biz ne diyoruz? Fıtrat diyoruz. İmam Cüveyni, büyük Şafii alimlerinden İmam Cüveyni ders anlatıyor. Derste bazı şüpheler naklediyor, şüpheler zikrediyor. Yani Allah-u Teala'nın arşının üzerinde olmadığını, arşının üzerine istiva etmediğini zikretmeye çalışıyor. Yani şimdi Allah'ın her yerde olduğunu söyleyenlerin zikrettiği bazı deliller var, şüpheler var. Tabi bunların her birinin de cevabı var. Elhamdülillah, Kur'an ne dedik? Allah'ın arşının üzerine istiva ettiğini söylüyor. Sünnet, Allah-u Teala'nın arşının üzerine istiva ettiğini söylüyor. İcma aynı şekilde. Buna rağmen birileri itikadi, ehli sünnet itikatta şöyle inanır. Kur'an ve sünnet vardır, icma vardır. Ha böyleyse biz bu şekilde inanırız der. Bidat ehli nasıl inanır? Önce inanır, sonra ona delil arar. Önce inanıyor, diyor ki Allah her yerde. Sonra bununla alakalı delil bulmaya çalışıyor. Delil araştırmaya gidiyor. İmam Cüveyni konuşuyor, anlatıyor. Konuyla alakalı Allah'ın her yerde olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Öğrencilerinden bir tanesi kalkıp diyor ki, "Ya imam, her şeyi anlatıyorsun güzel de şuna vereceğin cevap ne? Bizlerden her birisi dua etmek istediği zaman fıtri olarak içinden yukarı yöneliyor. Göğe yöneliyor. Ellerini yukarı açıyor. Buna ne diyeceksin?" Hani getirdiğimiz ayetlere cevap vermeye çalışıyorsun. Hadislere cevap veriyorsun. "Buna ne diyeceksin?" İmam Cüveyni duruyor. Diyor ki, "Hayyarani hamadani." Hamadani de beni diyor hayrete düşürdü. Beni şaşkına çevirdi. Yani onun bu sözü, yani Hamadani'nin fıtrat delilini ona zikretmesi sonucu diyor ki Hamadani beni ne yaptı? Şaşırttı. Sonra İmam Cüveyni bir risale yazıyor bununla alakalı. Allah-u Teala'nın arşın üzerine istiva ettiğiyle alakalı. Tövbesini ilan ediyor bu konuda. O zaman diyoruz ki Allah-u Teala'nın arşına istiva etmesinin delilleri 1. Kur'an. 2. Sünnet. 3. İcma. 4. Fıtrat. 5. Akıl. Bak aklı en sonda sayıyoruz. Maturidiler, Eş'ariler, Cehmiler aklı en önce sayıyorlar. Adama diyorsun bunun ispatının delili ne? Diyor ki yaktadihil akıl. Akıl böyle öngörüyor. Akıl böyle gerekli kılıyor. Onun için böyle. Akıl arkadaşlar, aklen bütün akıl sahibi insanlara sorun. Aşağılar mı daha şereflidir, yukarılar mı daha şereflidir? Yukarılar. Apartman dairesinde bile aşağı katlar daha ucuz. Değil mi yani? Daire üste çıktıkça ne yapıyor? Değer kazanıyor. Aklen insana verilen akılla baktığın zaman yani Allah'ın aşağıda olduğunu söylemek mi Allah'ı tazim etmek olur? Yoksa yukarılarda olduğunu söylemek mi Allah-u Teala'yı tazim etmek olur? Hangisi? Yukarıda olduğunu söylemek. O halde diyoruz ki bu beş tane delil Kur'an, sünnet, icma, fıtrat, akıl neyi ispat ediyor? Allah-u Teala'nın yukarılarda olduğunu ispat ediyor. Nerede yukarıda? Yani arşın üzerinde. Arşının üzerindedir. İsteva ile sema, Ebu Ali diyor ki ila da irtefa anlamına gelir ama seleften birçoğu ile sema ila ile kullanıldığı zaman istevanın kasade yöneldi anlamında olduğunu söylüyor. Fesavvahunne yani halakahunne. Ve kâle Mücahit isteva alel arş. İmam Bukhari diyor ki İmam Bukhari haddi zatında yani çok önemli bir çağda sahabeye yakın bir çağda yaşamış. O direkt nereye naklediyor? Bakın. Kâle Mücahit isteva alel arş. Yükseldi. Ve kâle İbn Abbas el mecid el kerim. Buradaki ayet-i kerimede Zul arşil mecid. Ayet-i kerimeyi biliyorsunuz. Zul arşi el meci di yahut el meci du. İki türlü de kıraat var. Buruç suresinde inne batşa rabbike leşedid ve innehu yubdi ve yu'id ve huvel gafurul vedud zul arşil mecidi yahut zul arşil mecidu. İkisiyle de okunabilir kıraat. Mana ne? Zul arşi el mecidi. Burada el mecid neyin sıfatı? Arşın. El arşi el mecidi. Zul arşi el mecidu. Burada Allah'ın vasfı. İki tane kıraat var. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu teala anh el mecid el kerim. El mecid Allah'ın arşı nasıl bir arştır? El mecid yani el kerim. Mecid demek azamet, büyük, çokluk demek. Genişlik demek. Yani nasıl bir arş? Büyük bir arş, azim bir arş. Vel vedud. Vedud ne demek? Vedud. Bunu tefsir ederken el habib diyorlar. El habib. Tabi el vud, el hubbul halis. Yani sevgide zirve. Allah-u Teala'nın isimlerinden bir ismi de nedir? El vedud. Ne demek el vedud? Seven ve sevilen. Seven ve sevilen. Seven, kullarından iman edenleri seven ve kullarının kendisini ne yaptıkları sevdiği demek. El-Habib. Yukalu hamid, mecid. Ke'ennehu fa'il min macid. Mahmudun min humide. Hamid, hamdolunan. Övülen demek. Diyor ki övgüye layık, hamda layık, kemal sıfatları olan, bütün sıfatlarıyla mükemmel olan, noksansız olan, eksiksiz olan ve bu sıfatlarından dolayı hamda layık. Velev ki kimse ona hamd etmese de o bu sıfatlarından dolayı, eksiksiz, noksansız sıfatlarından dolayı nedir o? Hamid'dir. Hamid. Ardından İmam Bukhari rahimahullah bizlere konuyla alakalı hadisler zikrediyor. Diyor ki Haddesena Abdan an Ebi Hamza an el A'meş an Cami ibn Şeddad an Safvan ibn Muhriz an İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu kal inni innen nebi sallallahu aleyhi ve sellem iz ca'ahu kavmun min beni temim. Allah Resulü'nün yanındaydık. Diyor Temim oğulları. Allah Resulü'nün yanına geldi. Temim oğulları. Benu Temim. Meşhur bir kabile. Hala var bu. Temim kabilesi. Bizim okuduğumuz üniversitede okuduğumuz yıllarda da bir arkadaşımız vardı. Temimi. Onlara böyle deniyor. Temimi kabilesi. Bu temimiler hadiste geliyor. Deccale karşı en galiz, şiddetli olanlar. Deccale karşı en sert çıkacak adamlar buradan çıkacak. Tabi burada bu hadisede, buradaki olayda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Allah Resulü diyor ki onlara, İkbelu el buşra ya beni temim. Allah Resulü bunlara bir müjde verecek. Din adına bir şeyler anlatacak. Bunu kabul edin. Az sonra size bir şeyler anlatacağım diyor. Kalu beşşertena fe'atina. Diyor ki sen bize müjdeyi verdin ey Allah'ın Resulü, bize ganimetten bahset. Yani ganimet istiyorlar. Mal mülk istiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu Deccal'e karşı da kabalar. Kendi şeylerinde de bu var yani. Sertlik var. Deccal'e karşı da sert çıkacaklar. Fedakhala nasun min ehlil Yemen. Allah Resulüne o esnada Yemen'den bir topluluk giriyor. Yemen. El hikme Yemeniye diyor Allah Resulü. Yemen'in hikmeti meşhur. İmanı meşhur. Yemenler hala öyledir. Nazik insanlar. Fekale ikbelul buşra ya ehlel Yemen. Allah Resulü diyor ki Yemen'den gelenlere. Ey ehl Yemen. Müjde var size. Bu müjdeyi alın. Kabul edin. İzlem yakbelha benu temim. Diyor ki Allah Resulü. Zira bu büşrayı benu temim ne yapmadı? Kabul etmedi. Onlar direkt ne dediler? Fe'atina. Bize ver. Kalu kabilna. Yemenliler ne diyor? Kabul ettik. Ci'nâke linetefakkaha fiddin. Bakın Yemenliler ne diyor? Ci'nâke linetefakkaha fiddin. Ey Allah'ın Resulü, senin yanına Yemen'den kalkıp geldik. Ne için geldik? Dinde tefakkuh etmek için, dini öğrenmek için. Yani dinde rihle, dinde yolculuk, dinde Allah için, Allah'ın ilmini, Kur'an'ı öğrenmek için rihle peygamber döneminde başlıyor yolculuk. Diyor ki Allah'ın dininde tefakkuh etmek için sana geldik. وَلِنَسْأَلَكِ عَنْ اَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانْ. Yani bu ilk yaratılma olayı, bu iş ilk olarak nasıl başladı ey Allah'ın Resulü? Allah Teala nasıl yarattı? Ne yarattı? قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ. Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ. Allah Teala vardı, ezelden beri var. O varken onunla birlikte, onun ilk, yani onun ezelden beri varlığıyla birlikte mahlukat var değildi. Değil mi? Yani Allah-u Teala'nın varlığı ezeli. Yani bir başlangıcı yok. Ancak mahlukatın Allah'ın yarattıklarının bir neyi var? Başlangıcı var. Allah-u Teala'nın varlığı başlangıcı olan bir varlık değil. Aynı şekilde Allah-u Teala ebedi. Yani sonu yok. Nihayeti yok. Varlıkların bir nihayeti, bir sonu var. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا. Yani hiçbir şey yok. Allah var. Ve Allah'ın arşı var. Arşı da suyun üzerinde. ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Ardından Allah-u Teala neyi yarattı? Yerleri ve gökleri yarattı. Yerleri ve gökleri yarattıktan sonra arşın üzerine istiva etti. Ama Allah-u Teala yer ve gökleri yaratmadan önce de neredeydi? Yukarıdaydı. Uluvdaydı. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ. Zikir. Nedir buradaki zikir? Levh-i Mahfuz. Allah-u Teala diyor, levh-i mahfuza her şeyi yaz. Hadiste geldiği üzere Allah kaleme ilk yarattığında kalemi, kaleme dedi ki yaz. Neyi yazayım? Kıyamete kadar olacak her şeyi yaz. Allah-u Teala diyor ki kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ. اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Allah Teala diyor ki bizler zikirden sonra yani levh-i mahfuzdan sonra Zebur'a yazdık ki Zebur'da da yazdık ki Zebur'da da insanlara vahyetti ki اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ Yeryüzü kimindir? Allah'ındır. يَرِثُهَا Onu mirasçı kılar. Aleykümselam. عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Yani yeryüzünde mirasçı olacak, yeryüzünde kalacak olan asıl kullar kimlerdir? Salih kimselerdir. ثُمَّ اَتَانِي رَجُلٌ İmran ibn-i Hüseyin anlatıyor. Diyor ki, ثُمَّ اَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا اِمْرَانِ اَدْرِكْ نَاقَتَكْ Bir adam geldi dedi ki, ey İmran, senin deve kaçtı. Bağını çözdü gitti. Şimdi bunlar sahabeler peygamberimizin yanına gelince ne yapıyorlar? Önce bir yere bineklerini bağlıyorlar. Günün tabiriyle park ediyorlar. Allah Resulü'nün yanına gelip oturup ilim öğreniyorlar. Bir tanesi gelip diyor ki, اِنْ اَدْرِكْ نَاقَتَكْ فَقَدْ ذَهَبَتْ Senin deve gitti. فَانْتَلَقْتُ اَطْلُبُهَا Diyor, ben de hemen koşa koşa gittim, devenin ardına düştüm. فَاِذَا السَّرَابُ يَنْقَتِعُ دُونَهَا Yani deve o kadar uzağa gitmiş ki, çölde bakıyor, serap görmeye başlıyor. Devenin önünde serap görüyor. Yani çölde bu böyledir. Yaz günlerinde asfaltta da görürsünüz, değil mi? İleride ne görüyorsunuz böyle? Su. Orada su filan yok. Veymullah levedittu enneha kad zahabet ve lem ekum. İmran diyor ki pişman oluyor. O meclisten kalktığı için. Allah Resulü'nün yanından ilim meclisinden kalktığı için. Allah'a yemin olsun ki diyor. Keşke yani olsaydı da ne yapmasaydım. Tabi burada keşke ifadesini kullanmıyor da. Levedittu enneha kad zahabet ve lem ekum. İsterdim ki, dilerdim ki, temenni ederdim ki, yani gittiyse gitmiş olsun, ben de yerimden kalkmış olmayayım. Orada Allah Resulü'nün yanında oturmaya devam edeyim. Bu devenin ardına düşmeyeyim. Bu hadiste gördüğünüz gibi Allah-u Teala'nın arşından zikrediliyor. Allah-u Teala'nın arşı. Hadiste zikredildiği üzere suyun üzerinde arş var. Arş mahlukatın en zirvesi. Allah'ın yarattığı en büyük, en yüce mahluk. Ve Allah Teala da bunun üzerinde yukarıda. Biz böyle itikad ediyoruz. Böyle iman ediyoruz. Sahabeler böyle nakletti. Ebu Hanife böyle nakletti. İmam Şafii böyle nakletti. İmam Ahmed böyle nakletti. İmam Malik böyle nakletti. Bukhari böyle nakletti. Burada saymaya kalksak sabaha kadar bitiremeyiz. Bunların kimler olduğunu, bu nakilleri yapanların kimler olduğunu. Yani bu dinin öncüleri, sahabenin asrından itibaren günümüze dek insanlar bu itikada sahip. Sonradan gelen itikat, Müslümanların arasında gelen sonradan inanış, Allah-u Teala her yerdedir diyor. Allah-u Teala her yerdedir. Halbuki ilk asırdan itibaren, az önce de ifade ettik, Kur'an'ın nasıyla, hadislerin ifade ettiği şekliyle, fıtrat, icma ve akıl hepsi neyi gösteriyor? Allah-u Teala arşın üzerinde yukarıda. İmam Bukhari burada bir hadis zikrediyor. Haddesen Ali ibn Abdillah, kâle haddesen Abdurrazzak, kâle akbarana Ma'mer an Hammam, haddesen Ebu Hurayra anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İnne yeminallahi mel'a. Allah'ın sağ eli doludur. La yughiduha nafakadun. Hiçbir Allah'ın verdiği nafaka, insanlara verdiği rızık, onun cömertliğinden, sağ elinin doluluğundan bir şey ne yapamaz? Eksiltmez. Sahha el-leyle ve'n-nehar. Gece gündüz cömert verir. Eraytum ma enfaka munzu halakassemavati vel-arda. Gördünüz mü? Allah-u Teala yerleri ve gökleri yarattığı günden beri neler infak ediyor, neler veriyor? فَاِنَّهُ لَمْ يَنْقُسْ مَا ف۪ي يَم۪ينِهِ Allah'ın verdiği, yerleri gökleri yarattığı günden beri verdiği, bu bahşettiği rızık, onun sağ elindeki bulunan şeyleri, rızıkları, sağ elindeki nimetleri ne yapmadı? Hiçbir şekilde eksiltmedi. O kadar zengin. Ve arşu alel ma. Rivayette İmam Bukhari bu rivayeti niye zikrediyor? Ve arşu alel ma. Onun arşı nerededir? Suyun üzerinde. Yani yedi kat sema, ondan sonra su, ondan sonra arş. Ve bi yedihil ukhra el kabd. Yerfa'u ve yakfid. Diğer eliyle de kabz eder. Kabz eder, avuçlar. Dilediğini yükseltir, dilediğini ne yapar? Alçaltır. Bu hadisi zikretmesinin sebebi nedir? Ve arşuhu alel ma. Onun arşı nerededir? Suyun üzerindedir. Bir sonraki hadis Zeynep binti Cahş. Peygamberimizin hanımlarından. Anamız. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin henüz yasak gelmeden önce evlatlık edindiği bir sahabe var. Kim bu? Zeyd ibn el-Harise. Sahabeler diyorlar ki biz yasak gelmeden önce onu ne diye çağırırdık? Zeyd bin Muhammed. Allah Resulü'nün yanında. Allah Resulü'nün azat ettiği bir kimse. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip hanımını şikayet ediyor Zeynep'i. Bazı rivayetlerde geliyor, ilim ehli naklediyor. Zeynep binti Cahş, yani biraz dili sert olan, hani günün tabiriyle çok kocasına karşı konuşan bir kadın. Şikayette bulunuyor. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine istişareye gelen Zeyd'e, yani hanımına sahip çık, hanımını tut nasihatinde bulunuyor. Halbuki Allah-u Teala ona, peygamberimize henüz daha Zeyd hanımından boşanmadan önce peygamberimizin onun hanımı Zeynep'le evleneceğini ne yapıyor Allah? Haber veriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu açıklama konusunda ne yapıyor? Çekiniyor. Yani insanların o gün için nezdinde o toplumda ne var? Bir insan nasıl olur? Yanında büyüttüğü, yetiştirdiği, evlatlık edindiği adamın boşadığı kadınla evlenir. Allah-u Teala bunu o toplumdan kaldırmak istiyor. Evlenebilir, caizdir. Tabi ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd boşayınca karısını Allah Resulü Allah'ın emriyle evleniyor. Evlenince Zeynep annemiz peygamberin diğer hanımlarına şu noktada gurur duyuyor. Söylüyor bunu. Sizlerden diyor her birinizi peygamberle babanız evlendirdi. Ben hariç. Beni diyor yedi kat semanın üzerindeki Allah-u Teala evlendirdi. Şimdi kıssa bu kıssa ama kıssada delil olan bölüm neresi? Zeynep binti Cahş'ın şu sözü. Zevvecekunne ehalikunne ve zevveceniyallahu teala min fevki seb'i semavat. Hepinize babalarınız, aileleriniz peygambere verdi. Velisi olarak. Beni ama Allah, beni peygambere evlendiren ise kimdir? Yedi kat semanın üzerinde olan Allah-u Teala'dır. İmam Bukhari bu rivayeti burada niye zikrediyor? Zeynep binti Cahş'ın fazileti olsun diye mi? Hayır. Zaten faziletiyle alakalı rivayetler. Evet, sabit. Konu Allah-u Teala'nın yedi kat semanın üzerinde olması. Konuyla alakalı Allah-u Teala Ahzab suresinde diyor ki وَاِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. Hani Allah'ın kendisine nimet bahşetti. Senin de ikramda bulunduğun Zeyd var ya, ona şöyle demiştin: اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. Karını boşama. Zeynep'i boşama diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. وَاتَّقِ اللّٰهِ. Allah'tan kork. وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْد۪ي. Ey peygamber, sen bunu Zeyd'e söylerken içinde bir şey saklıyorsun ama Allah-u Teala bunu açığa çıkaracak. Yani ne o? Senin Zeyd'in hanımıyla evleneceğin bilgisi. Söyleyemiyorsun, korkuyorsun bundan. وَتَخْشَ النَّاسِ. Diyor ki Allah-u Teala peygamberine, insanlardan çekiniyorsun. İnsanlardan çekindiğin için bunu ne alamıyorsun? Söyleyemiyorsun. Vallahu ehakku en takşa. Halbuki kendinden çekinilmesi, korkulması en çok hak eden kimdir? Allah Teala'dır. Şimdi rivayette gelecek. Enes diyor ki radıyallahu anh, peygamber Kur'an'dan şayet bir şey gizleseydi neyi gizlerdi? Bu ayeti gizlerdi. Demek ki Kur'an peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıdkına işaret ediyor. Çünkü normalde bir insan bunu ne yapmaz? Kendinden olsa bir şey söylemez. Aynı abese ve tevella gibi. Söyler mi peygamber kendinden olsa kendini hatasını ortaya döken, koyan ayet? Ayet söyler mi? Söylemez. Diyor ki Allah Teala devam. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرَى Zeyd diyor bu kadından ihtiyacını bitirince yani boşanınca زَوَّجْنَاكَهَا Ey peygamber biz seni bu kadınla evlendirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neyi yok bu konuda? Bir tasarrufu yok, seçme hakkı yok. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ Ta ki evlatlık edinen kimselerin hanımlarıyla onlar boşandıktan sonra evlenmelerinde bir ne olmasın? Sıkıntı olmasın. Bu toplumdan bu tabuyu yıkıyor Allah-u Teala. Yani Mekkeli müşriklerde böyle bir tabu var. Allah-u Teala hayatın nizamını, sistemini ne yapan? Kur'an'da odur. Emreden odur. İnsanların ayıp karşıladığı, yanlış karşıladığı şeyler dinen doğruysa burada bunun yıkılması gerekiyor. Allah-u Teala peygamberini o toplulukta evlatlık edinilmiş çocuklar boşandığı zaman hanımlarıyla evlenmenin helal olduğunu o topluma öğretmek için peygamberin üzerinde ne yapıyor bunu? Pratik olarak insanlara gösteriyor. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا Allah'ın emri her zaman nedir? Geçerlidir. Allah-u Teala'nın emri tahakkuk eder, meydana gelir. Şimdi bu hadiste İmam Bukhari'nin zikretmiş olduğu bölüm bu. تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ اَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِيَ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِ Beni, sizi, her birinizi ey peygamber hanımları babalarınız evlendirdi. Beni ise kim evlendirdi? 7 kat semanın üzerindeki Allah Teala evlendirdi. Şimdi burada Allah Resulü'nün sahabe tokat vurunca kadın çobana Muaviye Ebu radıyallahu anh çağırınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cariye kadını çobana ona sorunca eynallah deyince kadın ne diyor? Fis sema. Semada. Türk tam böyle modomot tercümesi. Gökte. Peki bunu nasıl anlayacağız? Şimdi fi es sema. Emintum men fis semai. Göktekinin. Şimdi bu şekilde olduğu gibi mi anlaşılmalı yoksa buradaki mana şu şekilde tefsir, yani şu şekilde mi açıklanmalı? Bizler diyoruz ki, ilim ehli diyor ki, fi bazen fi'nin taşıdığı manalardan bir tanesi de nedir? Ala. Yani fis sema ala sema. Allah Resulü kadına sorunca eyn Allah, hadis sahih Müslim'de, Allah nerededir? Kadın diyor ki fis sema. Yani ales sema. Arapçada bunun fi'nin fi zarf olarak asıl manası içinde olarak gelen fi'nin üzerindedir anlamı taşıdığına dair deliller var mı Arapçada? Çok. Efelem yesiru fil ardi. Yeryüzünün üzerinde yürümezler mi, bakmazlar mı diyor. Fi لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعٍ نَخْلٍ Firavun ne diyor sihirbazlara? Sizleri asacağım. Nereye? Hurma kütükleri fi. İçine mi yoksa üstüne mi? Üstüne. Demek ki Arapçada fi hangi anlama geliyor? Ala. Fis sema derken biz ne diyoruz? Ales sema. Bir tefsir bu. Allah nerede? Gökte derken göğün üzerinde. Yukarıda. İkinci tefsir, sema kelimesi Arapçada ne ifade eder? Yükseklik. Uluv. Yani fis sema, yani fil uluv, yüksekte. Şimdi o zaman diyoruz ki, tekrardan başa dönersek. اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضِ Yukarıdakinin, sema üzerindekinin sizi yerin dibine geçirmemesinden, gökten size başına taş yağdırmamasından emin misiniz? Fis semayı nasıl anlayacağız? İki türlü anlarız. Fi hangi manada? Ala manası. Ya da fi kendi manasında ama nerede? El-uluv. Yukarıda. Fil-uluv. Bu iki şekilde ne yapıyoruz? Bu ayetleri tefsir ediyoruz. Bir sonraki hadiste diyor ki İmam Bukhari Enes İbni Malik'ten nezelet ayetul hicab fi Zeynep binti Cahş. Hicab ayeti Zeynep binti Cahş hakkında indi. Nedir bu hicab ayeti? Peygamber hanımlarına bir şey sorduğunuz zaman onu perde arkasından sorun. Biliyorsunuz sahabeler öncesinde gelip gidiyorlar. Peygamber hanımlarına bir şeyler soruyorlar. Ömer diyor ki radıyallahu anh, ya, öyle olmasa bunlar kendilerini gizlese ey Allah'ın Resulü diyor. Ardından Ömer'i destekleyen ayet iniyor. Çok var böyle Ömer radıyallahu anh'ın şöyle olsaydı deyip de Allah'ın destekleyerek vahiy indirdiği ayetler. Bunlardan bir tanesi de bu hicab ayeti. Yani peygamber hanımlarının ne yapması? Perde arkasından sahabelerle konuşması ayet. Diyor ki Allah-u Teala ayet-i kerimenin malinde ey iman edenler yemek için sizler davet edilmeksizin, çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin yani vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söyleyemiyor ashabı, utanıyor. Yani vakitli vakitsiz haldur huldur girip çıkmayın. Bu nebevi bir metot, ahlak. Bu terbiyeyle büyümeyen insanlarda bu şeyi görüyorsunuz, eksikliği. Bazen evimize misafir geliyor. Adam bu ahlakla, terbiyeyle büyümemiş. Otururken birden kalkmaya çalışıyor. Öbür odaya gitmeye çalışıyor. İşte banyoya gidecek, elini yıkacak. Niye? Çünkü insanlar bizim Türkçe'de buna haremlik, selamlık derler. Yani kadınların ayrı, erkeklerin ayrı oturması meselesi. Bununla büyümemiş, bunu görmemiş. Adam evde çok rahat ediyor, çok rahat geziniyor. Şimdi sahabeler de böyle. Peygamberin evine gidip yemek yemek istiyorlar. Vakitli vakitsiz çağrılmadan yani kapısında uyumak ister. Peygamberin yanında bulunmak ister sürekli. Allah-u Teala da uyuruyor sahabeleri. Diyor ki, ey iman edenler yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yani peygamberin evine ne zaman gidin? Çağrıldığınız zaman gidin. Yemeği yiyince de hemen kalkıp dağılın gidin. Yani oturmayın orada. Peygamber söyleyemiyor size. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte. Fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten haya etmez. Allah hakkı açıklamaktan ne yapmaz? Vallahu la yestahyi minel hak. Allah haya etmez hakkı açıklamaktan. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğin zaman perde arkasından isteyin. İşte bu ayet bu ayet. Kimde, kim hakkında, kim için diyor bu ayet? Zeynep binti Cahş. Kendileriyle konuşulan, perde arkasından konuşulması istenen kadınlar annelerimiz. Peygamberden sonra ümmetten kimsenin yan gözle bakamayacağı, kendisini hanım olarak alamayacağı kadınlar, iffetli kadınlar. Perdenin arkasından, öbür tarafından konuşulma emrine muhatap olanlar insanların en şereflileri, kalpleri bu bakımdan en temiz olanları, perdenin arkasından konuşulmakla emrolunan sahabeler. Şimdi gelin siz bu durumu bu asırda düşünün. Yani bu mesele sadece peygamberin hanımlarına münhasır değil. Demek ki kadın ayrı bir yerde olacak, erkek ayrı bir yerde olacak. Böyle haremlik, selamlık olmadan sahabe de olsan, peygamber hanımı da olsan bulunmayacaksın diyor Allah. Siz buradan kendinizi buna göre ne yapın? Ölçün, tartın. Herkes nerede bulunacak? Yerinde bulunacak. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah-u Teala bunu peygamber hanımlarına söylüyor ve sahabelere söylüyor. Şimdi insanların, bu çağda yaşayan insanların bu kadar fitneyi gören, bu kadar aklı bu işlere çalışan insanlar için düşünün. Allah Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu değildir. Peygamber hanımları annelerimiz. Ve onlarla evlenmemiz mümkün değil. Yani sahabelerin peygamberden sonra evlenmeleri mümkün değil. Çünkü bu Allah katında çok büyük nedir? Günahtır. İşte bu ayet Zeynep binti Cahş hakkında inince iniyor. Bu hadisteki rivayet bunu zikrediyor. Allah Resulü Zeynep binti Cahş'la evlenince ekmek ve et ikram ediyor. Diyor ki وَاَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَ اِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا. Velime yemeğinde Allah Resulü Zeynep binti Cahş'a evlendiğinde ne ikram ediyor insanlara? خُبْزًا وَلَحْمًا. Yani sünnet olan bu. اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاتْ. Sahabeye diyor ki velime yemeği ver. Velev ki bu neyle olsun? Bir tane koyunla olsun. Şimdi memlekette tavuk yediriyorlar insanlara. Tavuk eti düğünde sünnet olan et. Nişan bohçasına harcanan parayla 3 tane koyun alır damat aslında. Sünneti ihya etmek isteyen adam sünneti ihya eder. Ama iktisat durumum kötü. Meseleleri nerede ortaya çıkıyor genelde? Bu meselelerde çıkıyor. وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem. Meselenin özü, ana konumuz neydi bizim? Oraya döndük. İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bu Enes, sahabeden Enes'in de naklettiği, duydum dediği mesele. Bu Zeynep binti Cahş peygamber hanımlarına şöyle üstten bakarmış biraz. Biraz gururlanırmış. Niye? Diyor ki şöyle diyerek gururlanırdı. İnna Allaha enkehani fissema. Allah beni yukarıdayken, yani yukarıdaki Allah beni ne yaptı? Evlendirdi. Sizi kim evlendirdi? Ey Ayşe, ey Hafsa. Sizleri kim evlendirdi? Babalarınız, aileleriniz. Beni kim evlendirdi? Allah evlendirdi. Niye Allah evlendirdi beni? Çünkü Allah emretti. Kur'an-ı Kerim'de ayet indirdi. Zeyd diyor, ondan ihtiyacını giderince seni onunla evlendirdik ey peygamber. Tabii İmam Bukhari bunu burada niye nakletti, niye zikretti? Yüce Rabbimizin arşının üzerinde olduğunu bizlere beyan etmek için. İnşallah geri kalan hadisler var bu babla ilgili. Onu da Allah bize nasip ederse önümüzdeki haftaki dersimizde alacağız. Bakın Ehl-i Sünnet'e bakın İbn-i Kayyım diyor yani bine yakın delil var Allah'ın, Yüce Rabbimizin yukarıda olduğuna dair. Bunu birçok bidat ehli okuyor bu hadisi. Arap olan da okuyor, Türk olan da okuyor tercümesinden. Bunu okuyup geçiyor. Meselenin neresine bakıyor? Diyor ki vay be. Yani Zeynep annemiz peygamberimizle Allah'ın emriyle evlenmiş. Bunu anlıyor buradan. Evet, anlaşılan bu ama Ehl-i Sünnet buradan bir şey daha anlıyor. O da bak bir tanesi İmam Bukhari. Allah-u Teala arşının üzerindedir. Arşının üzerinden, 7 kat semanın üzerinden Zeynep'i ne yapmıştır anamızı? Radıyallahu anh'ı Allah Resulü ile evlendirmiştir. İşte yani menhec, akıl, itikat salim, selim olunca 1000 tane delil bulursun hem Kur'an'dan hem sünnetten. Ama bozuk olursak, gözüne soksan, birisi seni gelip gözüne soksa meseleyi hala dersin ki yok. Ama Allah ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. İki kişi olmasın ki üçüncüsü Allah olmasın. Şüpheler inşallah değineceğiz. Bunlar çok basit şüpheler. Yani bunları Okuyan insana önce şunu diyoruz. Bunları okuyorsan emintum men fis sema en yaksife bikumul ard, göktekinin sizi taş yağdırmasından emin mi oldunuz? Ayetini de oku. Allah arşına istiva etti ayetini de oku. Bu ayet-i kerimelerle bu ayet-i kerimelerin çelişmediği kesin. Evet, bununla yetiniyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubu ileyk.